Farklı Kaydet'in sunduğu CagePod programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi Ersa Uçak'la birlikteyiz. Ben Arda Tümer. Ersa hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın Arda?
İyiyim valla abi. Yani 2-3 gündür programı yapmaya çalışıyorduk da hem benim yoğunluğumdan hem Ersa'nın yoğunluğundan, iş yoğunluğundan dolayı birkaç gün ertelemek zorunda kaldık ama sonunda başardık.
Evet.
Bugün gündemdeki MMA gelişmelerini, işte geçtiğimiz haftaki kardı, bu cumartesi gerçekleşecek, gerçekleşmesi planlanan kardı konuşacağız. UFC Apex'e geri dönüş şu konuşacağız başta ama öncesinde bir bu son yaşanan Amerika'daki olaylardan George Floyd'dan biraz bahsedelim istersen. Önce senin fikirlerini alalım. Sonra da ben birkaç bir şey söyleyeyim, toparlayıp sonra da esas konumuz sporu, konuşmak istediğimiz şeyleri konuşmaya başlarız.
Tabii ki. Yani olayın kendisine dair zaten gerçekten insan düşündüğünde ve görüntüleri tekrar tekrar izlediğinde söyleyecek kelime bulamıyor ki denk geldiğimde hala televizyonda özellikle haber şeylerinde görüntülerinde bakamayacak noktada bir korkunçlukta bir olay. İnsanın aklı almıyor, nutku tutuluyor 2020 yılında böyle bir olayın yaşanmasına. Arkasında gelen olaylar 2020'nin başından beri disaster yani felaket mantığında daha kötü ne kadar olabiliri zorlamaya devam ediyor bu yıl. Devamında yaşanan olaylar şu anda son bir haftadır Amerika'da üzerine çok fazla şey konuşulabilecek olaylar tabii ki. Bir yandan gerçekten umut verici bir olaylar olarak görüyorum ben. En azından bu protestoların ve tüm dünyanın ilk kez bu kadar internasyonel olarak bu kadar çok tepki vermesinin aslında pozitif olduğunu düşünüyorum bir yandan ama bir yandan da tabii diğer tarafta tartışılan negatif yönleri de bu yağma olayları gibi ve aslında senin de birazdan seninle zaten konuşuyoruz sürekli bu konuları da değineceğin gibi bu Black Lives Matter olayının sanki sadece Amerika odaklı olup Türkiye'den biz sesimizi bu şekilde çıkarttığımızda Türkiye'de ırkçılık yokmuş noktasında bir algının
Algı.
evet olması da bir yandan da bu dün şu anda Çarşamba günü kaydediyoruz biz programı. Dünkü bu Salı günü yaşanan Blackout Tuesday'inde bizim tarafımızda ülkesel tepki olarak Türkiye'de ırkçılık yokmuş gibi algılanması da bizim açımızdan da ülkemiz açımızdan ve duruşumuz açısından bir
Evet.
problem olduğunu düşünüyorum yani. Onu
Yani
söyleyebilirim.
Vedat Milor tweet atmış bayağı uzun. Yani fikirlerini söylemiş hatta işte yani bu zaten ırkçılık aslında kapitalizmin getirdiği bir kaçınılmaz durum diye. Ya tabii ki Black Lives Matter ve böyle bir hareketin olması çok önemli. Dünyada bu kadar yankı ve bütün dünyanın her yerinden asıl önemli olan o zaten.
Evet.
Tepki çekebilmesi. Hani ama ben biraz böyle minör değerlendirdiğimde bu dünkü durumu yani tepkiyi böyle yani algımızı seçiyoruz. Halbuki olaylar aynı olaylar. Tüm dünyada ve kendi ülkemizde de olan şeyler. Yani bu algımızı yani duyarımızın ayarı balans ayarını yapıp istediğimiz yöne yönlendiriyoruz gibi bir durum
Evet.
oluşuyor bu sosyal medyadaki sanal kürsülerimizden. Halbuki yani her yerde olan şey aynı aslında. Göstereceğin tepkinin de aynı olması lazım. İşte yani nasıl oluştuğu tabii yani görüntüler falan çok hiç oralara girmiyorum. Hani nasıl oluştuğuyla alakalı tepkinin şeyi de değişebiliyor. Ama yani mesela o algıdaki seçiciliği bir şekilde engelleyip hepsini aynı şekilde yaklaşabilsek zaten hani Black Lives Matter'a bile aslında gerek kalmayacak. Bir duruma, bir anlayışa evrilebilir. Yani insanoğlunun zihni diye düşünüyorum ama maalesef böyle bir şey yapmak istiyorsak, yani bu bahsettiğim zihne ulaşmak istiyorsak bundan daha iyisini yapmalıyız.
Kesinlikle öyle ve o yani bu Black Lives Matter konusu üzerine de kısaca benim yine ekleyeceğim şey şu olur. Burada Black Lives Matter'ı altı ya yani doldurulmuş artık bir şey, gerçekten doldurulmuş ve bir şey altı dolu ifade eden bir tabir artık bu. Uzun süredir de zaten Amerika'da da olan ve kullanılan ve devam eden buna karşılık senin söylediğin mantıkta aslında kesinlikle katılıyorum söylediklerine. All lives matter olarak bir karşı argüman olarak bunun konulması ve All Lives Matter'ı desteklediğin durumda bu sefer daha böyle karşı taraf gibi konumlanıyor olman bile yine bu sosyal medyanın yarattığı bir karşı argüman ve algı savaşına dönüyor. Gerçekten o yüzden böyle konu aslında çok derin ve böyle
Evet, çok uzun.
basit şeyler üzerinden de tanımlar üzerinden çözülebilecek bir konu değil. Ama bu yoğunlukta tüm dünyada bu şekilde konuşuluyor olması yine de ben pozitif olarak görüyorum yani bu
Evet,
konu.
yani umarız bir artık fitilin, ya artık daha fitil ne kadar yanacaksa hani bir şeyleri değiştirmesine sebep olabilir artık. Umarım bu olaylar, bu kaybedilen hayatlar, umarım artık dünyada bir şeyleri değiştirmek adına bir şeyin başlangıcı olabilir deyip
Evet.
noktalayalım bence. Ve konumuza dönelim, MMA'ye. UFC Apex'e döndü. Bir Fight Night düzenledi geçtiğimiz hafta, affedersiniz. Önce bir geri dönüşü, oraya dönüşü, Jacksonville'dan Apex'e geri dönüşü konuşalım. Sonra da card'ı konuşmaya başlarız.
Evet.
Evet, ne diyorsun? Yani ya kotardılar. Bu hafta zaten 250'nin countdown'una da şey diye girmişler. Yani baya kendilerine
Övme
şukuyu vermişler yani
mi?
baya. işte hiçbir şey yoktu. Ne
Of.
olacaktı falan filan
Ben...
derken böyle Dana White şey baya patriot bir şekilde odadan çıkıyor falan, her şeyi halleden adam
Ya
şeyinde, tadında
ben daha
falan.
izlemedim çok merak
Ya
ettim.
başı çok komik ya. Ben böyle, ya genelde şey olur ya, işte hemen birinin kampında işte bir göl, bir bilmem dağ manzarası, işte oradan bir şey narrator girer. Yani direkt şeyle
Evet.
alakalı, dövüşle alakalı. Bu sefer böyle Dana White'a falan bir böyle bir patriotvari bir şeyde görüntülemişler falan. Komikti.
Aklıma şey
Ama
geldi bu arada.
bir
Sözünü kes.
yandan da ha buyur.
Aklıma da paralelde bu şuku verme ve kendini övme şeyine dün Trump'ın attığı Washington'daki işte olayların kontrol altına alınmasından
Ya
sonra
abi
kendi
ya.
tweetinde kendine teşekkür etmesi.
İnanılmaz.
Parantez içinde thank you Mr. President
Ya
Trump
zaten
diye
onun kankası,
aklıma
örtüşüyor
o geldi.
zihinler, örtüşüyor zihniyetler, o yüzden yani işte.
Bayağı.
Evet, buyur abi. Apex'e döndü ama ya iyi, tamam, okey. Hatta 250 de bu hafta şeyde olacak, Las Vegas'ta.
Bu
Yanlış
hafta Apex'te mi
bilmiyorsam.
olacak? Bu
Bir
arada
dakika, hayır. Bir
Apex'te
saniye.
ne
Hayır
var be?
hayır Apex'te değil.
Değil mi bu hafta?
Ha, Apex'te ya, pardon, Apex'te.
Bu, evet bu
Las
hafta.
Vegas, Las Vegas deyince ben şey sandım da yok, Apex. Las Vegas'ta zaten headquarter da Apex'teymiş, tamam. Ya Apex'te abi, yani ne bileyim, Jacksonville'de yine bir salon şeyi var. Apex böyle gazino salonu gibi ya.
Ben de sana onu soracaktım. Şimdi onu da basın toplantısında Dana White'la konuştular. Bir kere şey çok değişik zaten. Apex'te televizyonda güzel gözüküyor diyor Dana White ki aslında bir yandan öyle. Normal büyük salona göre daha kompakt ve şey boş salon algısına göre daha iyi gözüküyor Apex. Ama Octagon
Abi çok küçük
küçük.
ya.
%44 daha küçükmüş. Yani
Abi, o
o
nasıl bir şey abi? O zaman mesela staminasıyla fark yaratacak birinin bütün şeyliğini alıyorsun elinden.
kesinlikle öyle. %44 bu arada çok yüksek bir oran. Yani normal oktagon büyüklüğüne göre o yüzden de bütün maçların seyrini gerçekten çok etkiliyor. Yani Dana White onu evet daha küçük ama bence yani çok büyük bir problem görmüyorum dedi. Yani çok fark ediyor bence.
Kendi yaptı çünkü abi.
Evet.
O yüzden öyle diyor yani.
Yani ona da şey diyor, Apex'e büyük de koyabilirdik ama bu sefer büyük koyarsak televizyondan büyük gözükecek. Şey gibi düşünün diyor yani, büyük salona da bu sefer küçüğü koyduğunda nasıl düşüneceğin gibi gözükür. O bakış açısıyla değerlendirdiğimiz, o yüzden böyle yaptık diyor. Ama gerçekten düşünce %44 çok büyük şey, bir fark normal oktagona göre. O yüzden de düşününce şimdi mesela izlediğim maçları da algı olarak da böyle çok küçük duruyor gerçekten. Yani dövüşçüler de küçük şey, çok dar bir alanda dövüşüyorlar. O bakalım nasıl olacak bu haftaki hem staminası dediğin gibi, hem de güçlü daha yüksek olanları, hem de yani normal böyle şey anlamda force eden dövüşçüler için, normal dövüş içerisinde öne gelen ve force eden dövüşçüler için ekstra avantaj sağlıyor. Çünkü sürekli ya klince girme daha çok çoğaldı mesela ve kaçamıyorlar yani.
Ya aslında izlenilebilirlik açısından yani temas daha fazla artacağı için daha fazla hani vuruş yani stamina'dan bir tık daha yani octagon foot advancing falan filan bunlar bir tık daha şey olacağı için ne bileyim göze daha hoş gelebilir mi bilemedim yani çok şey afaki yorumlar yapıyorum şu an ama bilmiyorum ya hani niye koymamışlar olduğu gibi televizyon şeyi için çünkü zaten izleyici yok orada.
Evet.
Bilmiyorum yani aşırı rahatsız ettiğini söyleyemeyeceğim yani yalan
Evet.
söylerim aşırı rahatsız olduğunu
Evet.
dersem ama yani gözüme acayip çarptı ama yani ne bileyim yani sonuçta bu bir spor belli kuralları var belli ölçüleri var hani o ölçülerde televizyon şeyi ona göre ayarlanamaz mıydı? Ama ne bileyim demek ki hakikaten bir sıkıntı oluşturmuş ki yapmışlar yani.
Bir de tabii şey, hep böyle daha hızlı çözümcü ve hareket ettikleri için bu korona sürecinde, onların bakış açısına göre, yani UFC'nin genel bakış açısına göre de en doğru hareket bu gibi durduğundan şu anda. Bir de Fight Island'ın geleceğini düşünürsek, orada Allah bilir bakalım
Ne
nasıl bir dünya.
olacak?
Evet.
Kumsal da falan
Evet,
değil mi?
o bayağı kumsalda üstü açık, nasıl
Dominik'te büyük mücadele diye.
evet. Direkt öyle bayağı zaten. Yani geçen bir arkadaş
Engano da
konuştuğumuz
geldi. Yetişti falan.
yani geçen birisi, zaten kim konuştuğumuz birisi şey dedi, Dana White için, bu Acun bayağı ya, Acun'la bu falan dedi. Bir yandan gerçekten çok şey geldi, özellikle bu korona sürecinden sonra falan çok paralel geldi Dana White'la Acun profil olarak. Ey Allah'ım.
Bilemiyorum ya. Ben Acun'u tercih edebilirim abi ya. Ay. Şey.
Acun'un daha samimi olduğu kesin bu arada.
Kesin. O yüzden canım hani
Evet,
samimiyet.
evet. Evet.
Evet, o zaman şeyi sana bırakıyorum hemen. Alt karttaki Valentina Shevchenko'nun kardeşi Antonina Shevchenko, Valentina Shevchenko'ya yenilen Katie Chogigan'la karşılaştı. Sen Fight Pass'ten izle dedin. Bu arada dinleyicilerimiz bizim Fight Pass'imiz var. Ama şifresini vermeyiz. Şifresini vermeyiz. Ben izleyemedim işten. Sadece ana kartı izleyebildim şeyin. Fight Night'ın, Apex'in. O yüzden ama Chogigan'ın yendiğini biliyorum bu sefer.
Evet.
Öyle bir şey yapmayacağım yani tekrar.
Bu değer
Gafta
programlaşıyoruz artık.
ama
Muhabbet.
yorumları için değerli yorumları için sözü Ersay Uçağa bırakıyorum.
Teşekkür ederim. Yani bu maç şey anlamda ilginç bir maçtı aslında. Çok alt kat kartta zaten prelims'in final maçıydı. İlginçliği maçın Katlin Chookagian'ın bir önceki maçında, zaten title maçında Valentina'ya ve Antonina'nın, yani bu maçta dövüştüğü Antonina Shevchenko'nun kız kardeşine kaybetmesi. Ablası bu arada, değil mi?
Ablası.
Valentina ablası.
Valentina ablası. Evet.
Evet, ablasına kaybetmesiydi. Ve bu maçı aslında Valentina Antonina'ya öneriyor. Yani Katlin Chookagian'dan gelen bir istek de değilmiş. O anlamda böyle çok ilginç bir maç yani. Bayağı Van Damme filminden fırlamış gibi bir, aslında maçın şeyi, oluşumu öyle. Yenilen taraf Şükeye Giyin'di tabii. Ama Catelyn Şükeye Giyin'in de bu arada Shevchenko kardeşlerin kendilerinde Antonina da zaten bir önceki maçta Valentina ile spar ettiği için kolay lokma olarak görmeleri bence kilit noktasıydı bu maçın. Ve maçın sonucunda da Catelyn, yani bütün maç boyunca Catelyn Şükeye Giyin'in Antonina'yı tamamen domine etmesiyle tamamlandı. Ve aslında tam tersi belki gelmesi düşünen de çok insan vardı. Ve Catelyn Şükeye Giyin normalde hiç takedown yapmamış olmasına rağmen ilk takedown'u yaparak ilk roundda, ikinci roundda da yaparak yine takedown'larla birlikte bütün maçı inanılmaz domine ederek zaten Şükeye Giyin'in bir knockout gücü yok. Genellikle
Evet.
maçlarını domine ederek kazanıyor ve puanla kazanıyor. Çok net bir şekilde kazandı. O yüzden de çok ilginç bir maçtı. Next Step'te de Şükeye Giyin'in ben yani bu maçta özellikle bir heyecan verdi gerçekten. Yani Flyweight'te hep konuşuyoruz zaten. Valentina çok yenilgisiz gözüküyor. Ama Şükeye Giyin, Catelyn Şükeye Giyin gerçekten takip edilesi bir dövüşçü. Bundan sonraki maçları da hep ya main kartta yer alacaktır diye düşünüyorum. Next Step'te tekrar bir kemer maçı için hemen çıkar mı Valentina'ya? O tabii Valentina Shevchenko ile o bir soru işareti.
O zaman değerli görüşleri için Ersa'ya teşekkür edip anakarda geçiyoruz. Ya uzatmamak için şey falan diyecektim de yani çok uzatmamak adına hani Antonina'nın psikolojisi hani ablası öneriyor, ablasını yendiği rakip ablası gözünde nasıl bir dövüşçü ve ona kendini kanıtlama mevzuları böyle psikolojik şeylere girecektim de abi oradan çıkamayız. O yüzden
Bu arada
yani bayağı sıkıntılıymış yani de.
maça da bu arada Valentina normalde köşesinde de yer alıyor. Valentina'nın sakatlığından dolayı yer alamadığını söylediler. O yüzden maça çıkarken de böyle yanında da olmadığının da bir gerginliği de var gibi. Öyle bir durum
Evet.
da vardı. İlginç bir maç oldu yani.
Anakard'ın ilk maçı Mackenzie Dern, Hannah Shockwave şeyi lakabı çifir. Ona 5 oldu ama Shockwave'miş de ona 5 oldu şu an şeyi. Mackenzie Dern kolay bir galibiyet aldı. Onun önünü ısıtıp hiç onun seviyesi olmayan bir rakip koydular. Yani ben öyle gözlemledim ama enteresan olan yani çocuk sahibi olduktan sonra normalde kilo kesmede, strawweight kilosunu yapmada çok sıkıntı çeken Mackenzie Dern kiloyu da yaptı ondan sonra. İyi de bir galibiyet aldı. Ya zaten şeyi falan geliyor. Yani potansiyeli var mesela. Tavanını daha görmedik şeyin. Mackenzie Dern'ün. Ben öyle düşünüyorum. Zaten çok çok elit bir jiu-jitsucu. Babası da zaten jiu-jitsu efsanesi hani. Onlara falan hiç girmeye gerek yok. Yerde aşırı ölümcül hani spor müsabakası içerisinde kullanıyorum o şeyi. Ve zaten hani direkt yerde heel hook'la bu bahsettiğim jiu-jitsu'nun yeni bug'ı heel hook'la bir leg lock'la heel hook'la yani heel hook olması lazım galiba.
Nibar'la
Galibiyete
aldı.
hani Nibar'la mı aldı?
Evet, Nibar'dı.
Ha Nibar. Aslında elleri de fena değil bu arada Mackenzie Dern'ün. Yani güçsüz değil. Knockout power'ı var gibi geliyor bana. Özellikle şeyde strawweight'te yani knockdown yapabilir rakiplerini gibi geliyor. Ne bileyim yani o footwork'ünden ve o kısa sürede gördüğümüz boxing'inden bana öyle bir fikir verdi. Ama zaten yere intikal ettiği an dövüş aşırı üstün ve zaten çok da sürmedi. Yani yere düştükten 15-20 saniye sonra şey yaptılar. Submission'ı buldu Mackenzie Dern. Bakalım yani onun da önü açık. Birkaç yenilgi almıştı ama şimdi tekrar yükselişte.
Kısaca ben de zaten görüşlerine katılıyorum sonuna kadar. Amanda Cooper'ı yenerken en son kazandığı maçta dediğin gibi neredeyse bantamweight kilosunda çıkmıştı maça. O yüzden de çok eleştirilmişti. bu hamilelik öncesi maçında yenmişti bu arada Amanda Cooper o maçta. Hatta ben de şey gibi hatırlıyorum, yere inmemişti maç. Bayağı TKO ile yendi gibi,
Evet,
teknik
evet.
nakavtla yendi diye hatırlıyorum o maçı. Sonrasında hamilelik ve Amanda Ribas'a yenilip hamilelik sonrası hiç olmadığı kadar UFC'de başladığından beri zaten hep bir potansiyel taşıyor. Fit gözüktü.
Evet.
Bundan sonra da maçtan sonra da şey dedi, yani Temmuz ayında da hemen dövüşebilirim, hiç yüzümde tek bir çizik bile yok dedi. Çok heyecan verici bir dövüşçü. Dediğin
Evet.
gibi yerde zaten çok kalibre dünya şampiyonu Jiu-Jitsu'da iki kere, ama strike'ı da kendini geliştirme, o yöne doğru geliştirmeye veren kendisini bir dövüşçü.
Card'ın ikinci dövüşünde Roberts Weaver'la karşılaştı ve submission'lar devam etti. Rear Naked Choke'la kazanan Roberts oldu. Weaver da enteresan bir karakter. Hani Indian kızılderili kökenleri var falan filan. İşte geleneksel müzikle falan filan geldi. Yani dışarıdan ilgi çekici bir dövüşçü ama oktagonun içinde pek bir şey göremedik ve submission'la yenildi rakibine. Ya çok konuşulacak bir şey yok bu dövüşle alakalı ama istiyorsan senin de fikirlerini alalım.
Bir iki not olarak ben de şeyi söyleyebilirim. Yani ikisi de bu arada Contender serisinden geliyordu bu dövüşçülerin. Ama iki dövüşçü de Roosevelt Roberts'ta, Brock Weaver'ın da zaten şu ana kadar ilk 15'te yer alan klasmanla bir dövüşçüyle maçı yok. Olmamıştı. Roosevelt Roberts'ın kariyeri bir ilginç. Şu ana kadar da yükselişte yani. Kariyeri de yükselişte. Bu maçla birlikte de yükseldi. Yani ilerleyen maçlarda, çünkü kendisi tekrar bir baktım, TAF 28'inde şampiyonuymuş aslında. UFC'ye kadar da yenilgisiz gelmiş bir dövüşçü. Geçen sene bir maç kaybetmiş sadece. O maçı da muhtemelen alt kartlarda olduğu için izlemedik. Brock Weaver'ın şu ana kadar hiç stabil bir şeyi yok. Çok olabileceğini de düşünmüyorum ilerleyen dönemde de. Ama Roberts Lightweight'te daha böyle ilk 15'te yer alan isimlerle ileriki dönemlerde yani maç alabilir gibi. Yani bu yılın devamında maç alabilir gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi çok orta seviyede bir maçtı bu. O yüzden Roberts'ın da neler yapabileceğini görebilmek için daha üst klasmanda birisiyle dövüşünü beklememiz gerekecek.
Ve bence gecenin maçı olmasına aday. Yani dövüş olarak bence aday. Performans olarak yani bilmiyorum. Gilbert Burns'u belki şey yaparız da. Bence Billy Carantillo ve Spike Carlisle dövüşü çok iyiydi ya.
Evet.
Yani acayip beğendim ben dövüşü. Tabii ya Spike Carlisle Alpha, Team Alpha Male'dan ve onu oranın bütün özelliklerini yansıtıyor kendisi.
Şeyi neydi bu arada? Alfa bir şeydi galiba, değil mi?
Alpha
Zaten
Jesus mıydı? Alpha G miydi?
Ginger
Ginger Alpha ama
Alfa.
dişliğinde mi ne J yazıyor? J is for Jesus mı ne dedi dövüşten önce böyle garip bir şeyler söyledi.
Ginger Alpha şey herhalde, zaten kendisi bayağı ginger
Evet
olduğu
evet
için
Ginger canım.
herhalde.
Bir kere şeyi söyleyelim catchweight oldu müsabaka. 150 yani bunlar featherweight dövüşçüleri herhalde anladığım kadarıyla featherweight ama ikisi de yapamayıp 150'de anlaşıp catchweight 150'de dövüşmüşler 150 pound'da Spike Carlisle judo siyah kuşak yani böyle ben işte yani ikisini gördüğümde Billy Carantillo lean ondan sonra biraz daha lanky uzun Spike Carlisle bayağı kaslı
Evet.
kas kütlesi bayağı fazla ve patlayıcılığı çok iyi bir dövüşçü. Ya aslında bayağı renkli bir dövüşçü ama hani biraz da IQ sorunları da yok değil diyemeyeceğim. Ama ilk roundda Ersay bir sağ eliyle kaldırıp tek elle bir slam yaptı gördün mü onu? Hatta Twitter'a da yazmışlar böyle tek eliyle yerdeydi Willy Carantillo yerden alıp bir daha yere çarptı.
Evet,
Çok
evet.
acayip. Sonra bak çok komik bir şey söyleyeceğim. Bunu görmüşsündür zaten de. Birinci round bitmeden 5 saniye önce round bitti sandı.
Evet, o da
ve
çok iyiydi.
Köşesine yürümeye başladı. Bitmemişti. Hakem Herb Dean'di galiba. Tam emin değilim. Bitmedi bitmedi falan filan derken Willy Cancelo da koşup bir sol vurdu. Yere düştü ama ya o sol iyi olsaydı maç çok farklı, yani ya zaten Willy Cancelo kazandı da şey olabilirdi. Daha erkenden bitebilirdi. Bir de köşesine Willy Cancelo, sonra aynı roundun şeyinde arasında Willy Cancelo'nun köşesi 4 artı 3 diye soru sordu şeye, Willy Cancelo'ya. Bence sorulması gereken köşe Spike'ın tarafıydı o soruyu. Yani kesinlikle. Bayağı yani şeylerle, scramble'larla onlar, yani bir o üstte bir o şey. Ben de şeye gördüm. Bir Cancelo'ya yakın gördüm dövüşü. İkinci ve üçüncü roundda özellikle tankı bitti biraz şeyin.
Evet.
Spike Carlisle'ın. Ve split decision'dı galiba. Split
hani
yok,
yok,
Unanimous
verdiler.
Pardon. Bir sonraki dövüş split decision'da. Şey yani bence her türlü materyal, yetenek, şey, kuvvet falan var. Şey Spike Carlisle'da, Cancelo'da şey hiç göründüğü gibi değil gerçekten.
Evet.
Çantada keklik gibi gözüküyor dışarıdan ama hiç öyle değilmiş.
Hiç değil, öyle
zaten
değilmiş.
Rekord açısından da değilmiş. Şimdi 15'e 2 mi ne oldu? 14'e 2 idi, 15'e 2 oldu galiba. Veya 14'e 2 oldu. Yani rekordu da kötü değil.
Evet, 6 maç bir de win streak'i var galiba.
Evet. Evet. Yani ilk ben bir dövüş bir başladı. Spike Carlisle
müthiş
yok
başladı
edecek diyorsun. Ama işte MMA'nin güzelliği yani ikinci ve üçüncü roundda Spike Carlisle yorulmaya başladı. Willy Cancelo daha üstün olan taraftı falan filan ama izlemesi çok keyifli dövüştü.
Evet, o ikinci rounddaki triangle'lar, armbar'lardan
Evet.
kurtulmalar, onlar çok çok keyifli bir dövüştü. Fight of the Night'ı da vermemişler. Dinlediysen Dana White'da vermedik ama pişman oldum falan dedi. Şeyde de
demek o ya.
Çünkü yani gazetecilere sordu bu arada basın toplantısında. Herkes bu maçı söyleyince ah ya falan yaptı, böyle veremedik falan ama vermiyordu ama yani. Ekstra olarak bir Fight of the Night iki tane mi şeye ver yani, artık ne olacak? Buna da ver, yok vermedi. Ve kendisi uzattı da uzattı muhabbeti. Tüh ya, vermedik, niye vermedik acaba falan.
Ayıp oldu ya.
Direkt o modda yine de ekstra bonus çıkartmadı ama yani. Ki gerçekten bu arada gecenin herhalde dövüşüydü.
Evet, izlemesi çok keyifliydi gerçekten. Evet yani daha çok, gerçi yani Willy Cancelo şeyde de win streaklerde de bakalım yani, yine de daha var önlerinde ikisinin.
Tabii.
İkisi. Ama göreceğiz buralarda hani şey, bu seviyenin dövüşçüleri bence hani dövüşürler. UFC kalibresindeler yani kesinlikle ikisi de bence. Evet ve ana maçtan bir önceki maç. Ivanov'la Augusto Sakai. Ya abi not aldım ben Ersay. Bak notumu okuyorum sana. Ne et sesi geldi be yazmışım. Abi seyirci de yok ya. İkisi evet. De yağlı.
Evet.
Çop çup şey, Cüneyt Aşan'ın etlere vurduğu gibi ses geldi ya. Böyle bir sürekli, bir de şey, Sakai çok body kick, low kick falan kullandı. Ondan sonra çop çup çop sürekli et sesi geldi abi. Çok komikti ya.
Şişli pasaj kasabı gibi vallahi. İnanın, öyle gerçekten inanın, öyle.
Bir de şey şeyleri de duyuyorsun böyle ıkınma falan, çok komik. Daha bir yerde böyle aşırı ıkınarak takedown etmeye çalıştı Ivanov veya takedown'u defense etmeye çalıştı. Yani bayağı güldüm bu dövüş. Hatta çok konsantre de olamadım ama konsantre olacak da çok bir şey olmadı bu arada.
Yok,
dövüşte.
Evet, dövüş bayağı da zayıf bir dövüştü.
Yani low kicklerle biraz şeyini, hareketini kısıtladı Ivanov'un. Biraz da oradan low kicklerle puan aldı zannediyorum. Split decision'la Sakai kazandı. Ama yani başka ne diyebiliriz? Yani Ivanov'dan bahsetmeye gerek yok işte. Yani ölümden dönmüş. Adamın kalbi delik. Çenesi çok iyi. Tam bir savaşçı. İşte Bulgar. Hiç geri adım atmıyor. Solu iyi falan filan ama bulamadı yani. Augusto Sakai de iyi oyun planı. Vücuda gitti. Tekme yani şey puanlarla
puanlar
şeye
olarak.
gitti. Aynen galibiyete uzandı. Diyelim yani başka bir şey diyebilir miyiz?
Yok, benim de ekstra bir notum yok. Ivanov için kötü bir maç oldu yani. Kötü bir tercih de olmuş bu maçı almak. Onu söyleyebilirim. Onun dışında bir de dediğimiz gibi işte Şişli Pasaj kasabı diyebilirim.
Abi inanılmazdı ya gerçekten. O zaman gecenin maçı diyelim yani Woodley, Gilbert Burns. Woodley, Leon Edwards'la dövüşecekti Mart'ta. O iptal oldu. Bayağı formda bir Burns geliyordu yani. Ayak sesleri geliyordu hani Division'da. 6. sıradaydı. Çok üstün bir performansla. Woodley 1'di Division rankinglerinde. Şimdi çok önemli bir gerileme yaşadı yani.
Evet.
Yani bilmiyorum o bu dövüşü seçmek onun adına ne kadar akıllıcaydı. Yani ilk roundda bir kere elleri çok hızlı Gilbert Burns'un ki Woodley'den bahsediyoruz yani Woodley'le kıyaslıyoruz. Woodley ne kadar patlayıcı.
Ay, en patlayıcı ilk üç
En
dövüşçüden bile olabilir
patlayıcı
yani.
İnanılmaz yani o bacaklar zaten o kuvvet yani tam bir Amerikan futbolu şeyi
Evet.
var. Fiziği DNA'sı var adamda. Ama acayip pasifize edildi ya. Yani her oyunun her alanında üstünlük sağladı. Aynı Usman gibi. Ki
Evet.
Usman'a göre Gilbert Burns hani lightweight dövüşmüş bir dövüşçü. Hani welter'a çıkmış bir dövüşçü. Usman kadar fizikli değil yani. Usman Woodley'den büyük sonuçta.
Evet.
Ama Woodley değil yani. Woodley'den büyük, Woodley'den ufaktı Gilbert Burns ama temposuyla, işte staminasıyla, ellerinin hızıyla, yerdeki üstünlüğüyle yani Woodley'i çok zor durumlara düşürdü.
Full dominasyon.
Full dominasyon. Woodley'e de bayağı eleştiri yani sunanlar da işte başka bir sürü filmdir, rap albümü çıkacak. Ya acaba kafası dövüşte değil mi artık diye eleştiriliyordu. Bu dövüş bunları söyleyenlere cevap olacak falan tarzı açıklamaları var. Çok alıngan bir dövüşçü değil mi Woodley ya? Tam sınıfın her şeyi trip atanı, osuruktan nem kapanı. Tam öyle
Evet.
bir şeyi var Woodley'nin.
Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Yani 38 yaşında bir de artık bu arada. Son şampiyon olduktan sonra da zaten maç seçmesi ve çok hiç sık aralıklarla maç yapmaması, vacated edilmemesi için işte kemerin bir yılı oluyor ya dövüşçülerin yani. Onun hep böyle sonuna
Ucunda.
yakın ucunda maç kabul etmesi hep zaten tartışılan şeyler. Bu maça da çok iyi hazırlandığını söylüyordu ama maçtan sonraki açıklamasında da my ass whooped dedi. Yani kıçım tekmelendi gerçekten Burns. Çok fazla bir şey de söyleyemiyorum falan gibi açıklamalar yaptı. Bence şey zaten
Dürüst bir açıklama.
Evet, o anlamda dürüst bir açıklama oldu ama retire da edebilir. Çok ben artık Woodley'nin kariyer hedefi olarak da zaten dediğin gibi hem rap albümü, sinema, işte Drakla Dwayne Johnson'la sinema filmi gibi o taraflara gittiği için filmlerde hep şeyde bu Escape Plan'de falan da bir anda Sylvester Stallone'un filminde bir de yan karakter olarak öyle figüran da değil oralardan falan çıkıyor yani böyle.
TMZ'de programı var.
Evet, ara ara
Panorama.
Zaten UFC'de de zaten commentator olarak da ESPN'de de çok katıldı oluyor. Bence o taraflara doğru çok zaten kemeri title fight'a falan da yürüyebileceğini çok düşünmüyorum. O taraflara doğru ilerleyebileceğini düşünüyorum. Burns'un de bu arada yakın zamanda ne zaman izlemiştik gibi ben şey yapıp
Çok
maçı
yakın
öyle
zamanda
başladım.
izledik ya.
Damian Maya maçını zaten izlemiştik Şubat ayında. Sonra onu hatırladım. O maçı da TKO'yla almıştı. Bu kadar kısa sürede Woodley ile bu maçı alması, total domine etmesi acayipti yani. Burns bu arada Usman'la da çok yakın arkadaşlar.
Onu söyleyecektim ben
Evet.
de. Buyurun sohbete.
Evet.
Hadi
O
bakalım.
çok ilginç şu anda ve zaten Usman'la hem yakın arkadaş olup onunla da spar etmiş son dönemde. Yani bu dönemde hem Maya hem Woodley maçı için bu
Ne
yakınlıkta,
olacak?
evet, bu yakınlıkta şu anda bir title fight verilmesi durumu çok çok ilginç noktalara gidebilir yani.
Ya bir kere zaten title Masvidal olması lazım da Usman Masvidal dövüşünün olması lazım bence.
Kesinlikle
Yani
öyle.
Burns'ün de bilmiyorum. Colby mi dersin? Burns Colby.
Ben bu arada
Yine bir Brezilyalı Colby.
evet,
Fena olmayabilir.
Burns'ün bu art 5 maçlık galibiyet serisi bununla 6 oldu galiba. Yani şu anda title fight'a çıkarsa Burns'e kimse niye title fight verdiniz demez. Ama welterweight o kadar deep division ki lightweight'le birlikte biliyorsun.
Evet.
Yani Usman'a karşı benim de görmek isteyeceğim maç Masvidal. Bir yandan Colby var. Ne kadar kaybetmiş olsa bile. Bence şu anda dövüş title fight değil. Dediğin gibi Burns'ün Colby ile maç yapması ve Masvidal'ın Usman'la yapması doğru olur. Ama Kamaru Usman da sürekli zaten maçı da kapatıyoruz. Belki daha detaylı konuşuruz. Sürekli söylediği şey kimsenin kendisinden korktuğu herkesin ve sözleşme imzalamadığı ki bununla ilgili Masvidal'ı da suçluyor. Burns'le ilgili tabii ki henüz bir yorum yok. Connor'ı ortaya attılar biliyorsun bir de. Yani Connor araya girmiş.
Çok
Bir de
iyiydi abi, yapmayın etmeyin öldürürüm falan
evet.
dedi.
Connor da bir de welterweight dövüştüğü için en son yine sürekli arada ortalığı karıştırıp giriyor çıkıyor. O da hep arada karıştırmasının nedeni de tabii şey yani bir de welterweight'te de şampiyon olup şimdi istersen Connor'ın GOAT şeyine de geçebiliriz burada paralelde.
Aynen, UFC 250'ye geçmeden biraz bir goy goy köşesi yapalım. İstiyorsan direkt Colby dedik. Colby'nin şeyle başlayalım. ATT'yi, American Top Team'i bırakmasıyla başlayalım. O çok şeydir yani, hani takımıyla övünen, işte sahibiyle ona sunduğu fırsat için oradaki koçlarından sürekli dem vuran bir dövüşçüydü Colby.
Bir de Captain'dı galiba. Captain'dı bir de içeride o.
Captain'lık var mı ATT'de?
Ben öyle biliyorum. Bir de Colby'nin Captain olduğunu Captain diye biliyordum. Yani öyleydi diye hatırlıyorum.
Colby de abi captain olacak son insan ya. Böyle bir
Evet.
liderlik vasfı falan. Ulan Şopar'ın teki belli bir maskeyle medyanın üzerinde, yani bir takım kaptanlığıyla ne alakası var yani? Onu takım kaptanı yapan
Evet yani ben de bu
zihniyete
arada
ya. Ne alaka abi, Colby takım kaptanı. Colby şey olmaz ya. Hani ne bileyim, mahallede takım kurdurmazsın ya Colby'ye. Çok şaşırdım ben. Öyle bir kaptanlık var mıymış ATT'de, vay anasını.
Evet, ben de şeyden biliyorum bu arada Usman dövüşünden önceki şeylerden countdownlardan hatırlıyorum. Bir de Captain'dı şeyde ATT'de o
Ölmez, ölmez.
yani
Yanlış.
evet o yüzden de ben de bu arada atılmasına o yüzden çok şaşırdım. Ama atılma detaylarında ilgili çok şey bakamadım. O konu hakkında bilgin var mı senin? Niye
Yok,
atıldığına
yok
dair?
ama Helvani'yi dinledim. Zaten çok daha önce olması gereken bir şey oldu diyorlar. Yani bu kadar uzun süredir olmaması bile, abi herkesle sorunlu orada ya. Yani
Evet.
öyle bir imaj yarattı ki, yani kaostan zaten işte Nikki'de.
Evet.
Yani kimle şey kalacak abi? Kimle spar edecek? Bir de kaptanmış yani, Dustin'dir, Jorge Masvidal'dir. Yani orada onlar da büyük isimler, egolar ya. Her gün oraya gidiyorsun işte, yani bir ırkçı bir tavrın olduğu da bariz.
Evet.
Orada bir sürü Brezilyalı dövüşçü var. Bir sürü dövüşçü var. ATT MMA'in en büyük şeyidir. Kompleksidir yani, şey içerisinde.
Abdel
En fazla
bir numara.
dövüşçüyü
Evet.
barındıran biridir yani Amerika'da. Yani abi zaten bu kadar uzun süre barındığın bu demeçlerle bilmem nelerle, yani Dustin'e dediklerin herkese sallıyor bir de, yani
Evet.
gündemde kalmak için herkese sallıyor. Dustin'e dediklerin, Jorge Masvidal'e dediklerin, herkese sallıyorsun abi. Yani nasıl sen bir de orada takımda huzuru koruyacak kişi olarak takım kaptanlığı mı yapacaksın? Sen huzuru bozan insansın ya.
Ben de çok şaşırmıştım zaten. Önceden konuşmamışız seninle ama
Evet.
ben de bunu ilk duyduğumda abi Kobe nasıl kaptan oluyor diye. Bu
Çok
şeyde
garip.
Camp Town'da hazırlanan Usman maçından önce hazırlanan videolardan bir tanesiydi. Bu şey havuzun yanında kızlarla falan havuza girip böyle striptizcilerle falan öyle bir şey hazırlamıştı
Bir şey
maç öncesi.
söyleyeceğim. Acaba kendine bu şeyi takmış olabilir, bu sıfatı vermiş olabilir mi? Yani şaşırmam. Vallahi bak ya.
Ben de şaşırmam orada.
Al kendine takımın hani DC nasıl
Evet.
AKA'in kaptanı, bu da kendine öyle bir şey biçmiştir falan belki.
Yani.
Neyse yani bakalım nereye gittiğiyle alakalı bir şeyi daha yok herhalde. Nereye gidecek? Kim isteyecek o herifi de ya?
Evet, Masvidal da bu arada ben de şeyini niye atıldığı ile ilgili bir çok background bilgim yok. Ama Masvidal'ın Ariel Helwani'ye verdiği röportajda şey, o da klasik her zamanki tavrıyla şey dedi, zaten çok fragile, yazık, çok kırılgan bir insan kendisi falan diye dalga geçti Colby'yle. Eli çok fragile, üzerine gitmeyin falan dedi. Yani bir kere eli kırıldı, 4-5 hafta boyunca ağladı falan dedi. Şeyde sparring antrenman sırasında.
Ya böyle bir
Klasik
şey
şey.
diyeyim mi? Herkesin önünde tokatlamış falan bile olabilir. O yüzden böyle ühü ühü deyip gitmiş de olabilir yani. Hakikaten
Evet.
bunlar olmuş olabilir ya.
Bilir. Usman'ın da çünkü biliyorsun basın toplantılarında, bu büyük basın toplantılarında uzaktan Usman'a laf atıp çıldırdı.
İnanılmaz o ya.
Evet, backstage'de de en ufak bir şeyde pısıp
Hayır
kaçtı.
hayır. Tam tersi. Çıkacaklar tam. Kameralar yok ama sadece böyle bir küçük bir cam var böyle hani aslında onların da haberleri yok kamera olduğundan. Usman aşırı sinirli, buna sürekli laf atıp duruyor. Bu önünü telefondan hiç gözünü ayırmıyor,
Ha
bakmıyor.
evet, doğru, öyleydi olay.
Sonra
Kapıyı
bir
çalıp alıp.
çıkıyorlar abi basın toplantısına. Aman Allah'ım ya, bir anda bambaşka bir karakter oluyor herif.
Of,
Çok
o da
acayip.
ne kadar sinir bozucu bir şey Usman açısından.
İnanılmaz.
Yani.
Neyse ya, yendi, galibiyetini aldı,
Evet.
ağzının payını verdi.
Evet.
O zaman şeye geçelim ya, paşama geçelim ya, Conor McGregor'a geçelim. Baba işte geçen program konuşmuş muyduk ya, bir GOAT tartışması başlattığı falan, oralara konuştuk herhalde.
GOAT'a çok girmedik. Geçen
Girmedik
program
mi?
herkese daha böyle sataşmasına, o bitti. Üzerine GOAT'un
Ha
şeyini at.
işte ha şöyleyim. Anderson Silva birinci, ben ikinciyim. Ya yani öyle bir şey sıralama yapmış kafada. GSP'yi, John Jones'u, Demetrius Johnson'ı falan herkesi şey yapmış baba. Ondan sonra Habib'in hiç esamesi bile okunmuyor. 20-29-0 adamı.
Şaşırmadım.
Ondan sonra aynen. Ondan sonra saçma sapan. Zaten herkes laf etti. Yani, GSP girmedi o toplara. John Jones laf etti. Habib zaten ağzının payını verdi. Aslında herkes biraz dalga geçti. Ama Anderson Silva'yı bire koyduğu için de Anderson Silva da Conor'a maç teklif etti. Conor da Twitter'dan kabul ettiğini söyledi. Yani bu ne per... Ya abi ne alaka ya Anderson Silva ile Conor? Niye dövüşüyor? Yani dün işte biraz Ariel Helvani'ye baktım da. Yani mesela Ariel Helvani diyor ya ne alaka diye. Ya diyor izlerim diyor yani. Ve maalesef sana bir şey söyleyeyim mi diyor. Ngannou Jones'tan bile daha fazla ilgi çeker diyor. Yani kürdanla dövüşse Conor maalesef daha fazla ilgi çeker diyor. Yani çünkü yarattığı hype ve aurası sebebiyle.
Ya orası öyle, kesinlikle öyle de yani Anderson Silva'yla da, yani şöyle söyleyeyim, hadi İsrail Adesanya dövüşmeseydi belki bir tık daha bu maçın hype'ı daha çok olabilirdi bence. Ama gerçekten sıkı takipçiler için, yani sırf Conor için pay-per-view satın almayan ve gerçekten UFC takip eden insanlar için inanılmaz bullshit bir matchup yani.
Abi
Öyle
Anderson Silva
yani.
bahsettikleri kiloyu nasıl yapacak ya?
Zaten yani
176 bilmem ne.
çok
Yani 45
bu.
yaşına geliyor adam. Ya bir de GOAT diyorsun, adamın almadığı USADA'dan ceza kalmamış. Yani yenilgisiz desen ya tamam Anderson Silva yani çok büyük. Top 5'tir evet kabul ediyorum ama yani sen şu an prime'ındasın. Ne bileyim abi bir rankinglere, bir divisionlara, bir kemerlere odaklan. Yani Anderson Silva ile ya ne bileyim yani
Ya
bilmiyorum
tam
ya.
bir yandan
Danilo
da işte.
Cerone seçiminde de zaten şey yaptık. Hani
Evet.
Anderson Silva değil de artık yani ne bileyim ya bir dövüş al ya. Bir ciddi bir dövüş al ne bileyim bir Tony Ferguson'la bir dövüş. Veya ne bileyim Welter dövüşeceksen de işte top rank ne bileyim Burns'le dövüş. Bile ona bile okeyim yani.
Ben
Burns'le dövüş. Ama ben işte tam hardcore MMA fanı olarak bakıyorum.
Tabii. O,
bazı başkaları iki isim clash'i olarak bakıp izlerim diyor. Yani tamam ben de izlerim. İzlemem demem ama ne bileyim abi. Ben Anderson Silva'nın hala dövüşmesine gıcık oluyorum abi. Bırak ya.
Bence
bırak
de öyle.
Yani İsrail Adesanya maçı bile fazlaydı bana sorarsan.
Kesinlikle öyleydi. O Adi şeydi. Adesanya çok istedi o maçı. O da kendi yolunda bir legacy kurmak istediği için hep kendine daha böyle ona hak veriyorum bu arada. Adesanya'nın o maçı istemesine hak veriyorum. Çünkü kendi en büyük idolüyle dövüşme şansı varken Adesanya açısından çok doğru bir maçtı bence. Ama Anderson Silva'nın gerçekten artık dövüşmesi lazım. Zaten BJ ya biraz daha iddia ederse BJ Penn level'ına gelecek bence bu yaştan sonra.
Bir de şöyle bir şey var. Yani tamam legend evet ama çok imtiyaz verildi bak. DC ile light heavyweight kemer maçına çıkardılar ya. John Jones ceza aldı diye. Veya biri mi sakatlan tam hatırlamıyorum.
Of,
muhtemelen
doğru, öyle
John
bir şey
Jones.
Olmuştu ya.
Öyle
Bak,
bir şey oldu abi. Light heavyweight
olabilir ya.
Zaten
Yani.
Light heavyweight kemer. Hiç potada değilken İsrail Adesanya istedi diye Title Eliminator dövüşüne çıktın.
Evet.
Yıllar sonra yani hiç dövüş kazanamamışken falan. Abi yeter ya. Sen de abartmayın artık yani.
Evet.
Tadında tuzunda bırakın yani. Daha ne yapacaksın? Kemeri de verin. Adam şey kemerle o zaman hep o şampiyon olsun yani.
Ya bir de buna hiç gerek yok. Duruş olarak hiç böyle yerlere girmesine gerek yok. Kendisini hiçbir şekilde
düşürüyor.
Düşürüyor yani.
Zaten efsane adam yani.
Evet
Ne
yani.
kanıtlamak zorunda değil ki.
GSP'ye bir genel olarak duruşuna ve retire ettikten sonraki bak. Bir de Anderson Silva'ya bak ki Anderson Silva'nın title defense'leri GSP'den daha fazla galiba değil mi?
Evet
Bir de.
Evet daha
O
fazla.
bir yani bir bırak artık retire et
Daha
gerek yok
fazla.
yani.
Ama yani mesela şey hani DC'nin GOAT tartışmalarında Anderson Silva'nın esamesi bile okunmuyor. Çünkü cheaterlar o argümanın içine giremiyor abi adamın şey düşünce yapısına göre. Benim de öyle.
Doğru.
Ya cheat ediyorsan, almışsan ya TJ Dillashaw'da mükemmel bir dövüş. En sevdiğim dövüşçülerden biriydi. Abi
Evet.
EPO kullandın. Bitti kusura bakma. Geçmiş
Evet.
olsun yani.
O
Yani
zaten
Lance Armstrong'un düştüğü durum yani.
Çok
Şimdi
büyük
esamesi
hayal
okunuyor mu?
Kırıklığı.
Ha, hiç yani. Kusura bakmasın. Neyse bu saçmalık yani bize göre saçmalık tabii
Evet.
İzleyen mantıklı bulanlar da vardır belki
Evet,
de.
evet.
Bir başka saçmalığa geçelim. John Jones Dana White tartışmaları.
Evet.
İki büyük egonun çatışması ve sonunda iki tarafta ya hiçbir kazanan olmayacak gibi geliyor eğer bu iş daha da ciddileşirse şu anda da ciddi duruyor da işte light heavyweight'i vacate edeceğim diyor. Dana White da hani buyur et tarzından yanaşıyor mevzulara. Yani şimdi düşünüyorum böyle bir senaryoda yani John Jones şu an hala yani prime'ında 32 yaşında falan hala adam.
Hala.
Zaten UFC'nin en genç şampiyonu. Yani sen UFC'den ayrılsan sana ne yararı olacak? Dana White sen John Jones'u kaybetsen sana ne yararı olacak? Light Heavyweight Division diye bir şey mi kalacak? Yani şu an orayı bir nebze cazip kılan tek şey o adam yani.
Evet.
Heavyweight'e geçmesi konuşuluyor. Light Heavyweight'i vacate edip bundan sonra Heavyweight dövüşmesiyle alakalı bir PR çalışmasıysa bu eğer. O zaman peki hani tamam. Yani biraz da böyle iyice build up olsun, hikayesi olsun. Bu Ngannou, John Jones üzerinden iyice bir hikayesini oluşturup öyle satma derdindeler. Ki gerçekten hani pay-per-view bakımından şey bir beklenti olacaktır UFC'de hani şirket olarak.
Öyle
Bundan...
tabii. Ama PR konusunda ben de bu arada bu tartışma ilk başladığında öyle düşünüyordum aslında. Ama gelinen noktada da Yani o kadar muhabbet uzadı ve çirkinleşmeye başladı ki yani en son zaten bu avukat muhabbeti üzerinden işte Deontay Wilder kadar para istiyor deyip 30-50 milyon dolar istiyor, para istiyor deyip sonra bunu yalanlaması, John Jones'un böyle bir şey demedim demesi, avukatla ya o zaman text mesajlarını göstersin de demesi. Dana White'ın da bana inanmıyorsanız basın toplantısında en son şey dedi işte, gösterme zorunluluğu hissetmiyorum, inanmıyorsanız inanmayın dedi. Kim ben niye böyle bir yalan söyleyeyim falan dedi. En son bir de John Jones'un beni lekeledi açıklaması. Dana White'da ne lekelemesi? Sen kendini yıllardır lekeliyorsun, saçma sapan konuşma falan dedi. Ben hiçbir şey yapmadım.
Oralarda haklı da.
Evet. Bir de LeBron olabilirdi açıklaması ama olamadı gibi şeyler. Yani ilk başta Ngannou'yla atışmaları bu arada çok konuşmuştuk ya bir önceki programda.
Gayet iyiydi
Ngannou,
ya.
Cancu çok iyiydi onlar. Ama gelinen noktada böyle çok hem gereksiz itici uzayan ve böyle bir hal aldı. Bilmiyorum yani. Bu ama kötü.
Brandon Schaub'un programında Below the Belt'te dinledim de 30 değil de 15 istiyormuş John Jones. Hani Albuquerque kaynakları sağlam. Orayla bir bağlantısı var herhalde Brandon Schaub'un. 15 istiyormuş abi. İşte 5 veriyorlarmış. Bir de Helvani Show'da da DC'de bu iş 7'ye 8'e çözülür falan. Direkt olay
Bakkal.
rakamlar.
Bayağı bir de bakkalcılığa dönmüş.
Aynen, bakkalcılık var yani, şey değil hani, direkt para konuşuluyor şeyde, ne kadar istedi bilmem, ne bileyim ya, bu kadar bunların alenen konuşuluyor olması, kontrat alırsın yaparsın anlaşırsın, odalarda masalarda bu işler
Evet
çözülür
evet
yani,
yani
bu kadar
o
böyle ağızlara düşmesi, yok
saçma.
15 ver, yok 10 ver, 7'ye 8'e al, çözeriz falan filan, yani ne
Yani
bileyim, bunlar zaten çok büyük paralar ya.
evet o yani 30-50 milyon dolar istiyor diyor Dana White, istedi bizden diyor. Basın toplantısında da sürekli bir tane gazeteci şey dedi. Sürekli işte hep goat olduğunu söylüyorsunuz dedi. Dana White için söylüyor. Dana White de her zaman çünkü John Jones'un önüne
Evet.
taktı. Sıfat goat yani. Being goat 30 milyon dolar etmiyor mu dedi. Dana White da sinirlendi, dedi ki goat olduğun için kimse sana 30 milyon dolar vermiyor dedi. O 30 milyon doları yaptığın şeyle, PR'la ve şeyle hak etmen gerekiyor dedi.
Evet. Yok, yok John Johnson öyle bir
Öyle bir
PR'ı.
şey de ne yazık ki yok. Ondan sonra
Ağzı öyle
da
laf yapmıyor yani. Conor
evet.
gibi değil asla yani. Ne kadar başarılı olursa olsun oktagon
Kesinlikle
içinde.
değil ve hiçbir zaman çalıştığın şirkete de bana 30 milyon dolar vereceksin diye dikte edemezsin diye bir de gazeteciye diye çıkıştı. Hadi git dedi, işimi çok iyi yapıyorum diye kendi patronuna ben 5 bin dolar değil 15 bin dolar maaş alacağım bundan sonra diye konuş bakalım ne cevap alacaksın falan diye.
Haklı, haklı. Yok abi, haklı yani, adam bu konularda haklı da, bu
Evet.
konular böyle medya üzerinden en iyi dövüşçülerinden biriyle atışmasız, abi telefonla konuşsanız halletseniz de ya.
Abi yani Cejudo üzerine yani Cejudo'nun da şu anda vacate etmesi bu arada parasal nedenlerden Super Fight içinde içinde istediği parayı alamaması. Hadi onu gittin. Cejudo bu arada çok büyük bir şampiyon. Ne kadar hiçbir zaman sevmesek de. O vacate etti. Gitti. Yani büyük bir kaybı aslında gerçekten bakıldığında. John Jones bundan daha da büyük bir değer kaybı. İkisinin üst üste olması bence UFC için genel olarak kötü bu arada, bayağı
Evet,
kötü.
evet, evet, evet.
Buraya gelmemesi lazımdı.
Peki son
Ariel
soruyu sorayım sana. Yani diyeceğim bir şey yoksa bununla alakalı. John Jones UFC'den ayrılır mı tahminin?
2021'e kadar dövüşmeyebilir bence. Kendi de en son zaten revoke ediyorum kemeri açıklamasını tweetine görmüşsündür.
Ha, yes dedi ve Kate'e.
Vacate ediyorum. 2021'de İsrail Adesanya ile dövüşmemi isterseniz o zaman haber edin yazmış.
Vay.
Easy ile dövüşmemi isterseniz diye. Orada öyle bir açık kapı bırakmış. 2020'nin devamında dövüşmeyebilir. Ariel Helwani'nin yorumu da buna. Ek olarak onu söyleyebilirim. Onu da belki görmüşsündür. Bunu benzetmiş. Randy Couture'un zamanında John Jones'un Ngannou ile dövüşmek isteyip alamaması gibi Randy Couture da zamanında Fedor Emelianenko ile dövüşmek istiyor. Sonrasında UFC kabul etmiyor ve aynı harekette bulunmuş yani. Couture'da vacate etmiş. Sonrasında ama bir yıl sonra Brock Lesnar için
Dönüp
fight.
heavyweight iki şey
Evet.
dal iki
Evet.
kemik daldı.
Evet, onu ona benzetmiş. O yüzden Ariel Helwani de döneceğini düşünüyor ki ben de döneceğini düşünüyorum. Çünkü John Jones'un UFC dışında da bir genel bir presence'ı çok fazla olan bir şey de değil. Yani
Kimle
dövüşü de
dövüşecek
değil.
abi? Bellator'da
Yani.
falan kimle dövüşecek? Roy Nelson'la mı dövüşecek? Ryan Bader'la mı? Yani Ryan Bader yine görece iyidir de light heavyweight'te falan yani John Jones'un kalibresi anca UFC'de işte Ngannou ne bileyim.
Boks maçı da
Yani
yapamayacağına göre yani öyle bir
evet.
şey de yok yani boksa kayayım hadi orada bir şampiyonla dövüş yani ya, o yüzden ben döneceğini düşünüyorum ama kısa vadede çok çözülmeyecek gibi gözüküyor
Evet.
gerçekten.
Evet biraz Arap saçına döndü.
Evet.
Neyse goy goy köşemizden de bu kadar deyip şu UFC 250 kartının sadece bir dövüşlerini şey yapıp haftaya zaten hani cumartesi günü gerçekleştikten sonra uzun uzun yorumlarız. Şurada bir saniye hemen şuradan mouse sesiyle sizi rahatsız edip tekrar okuyacağım. Ya fena kart değil. Bu arada başta senle bu ne ya çöp falan demiştik de. Sonra baktım karda esaslıca bayağı güzel kartmış Ersay ya. Hiç fena değil.
Ama yine de şey
Yani
yani.
tabii biraz zayıf. Yani bir şey daha istiyor. Böyle bir
Evet.
dokunuş istiyor yani. Bir böyle hafif mesela ne bileyim Jose Aldo Peter Yan dövüşünü de buraya entegre edebilselerdi inanılmaz bir bantamweight turnuvası üzerinden ama iki tane de title maçı gibi olurdu. Güzel olurdu yani.
Bunu muhtemelen bu arada şöyle yaptılar yani özellikle hep biliyorsun her yıl zaten en kritik iki kart bir yıl sonundaki oluyor. Kasım
Bir
ya da
de
Aralık başındaki bir
dövüş
de
haftası.
tabii
Fight.
dövüş haftası Fight Island'ı şova döndüreceği için şu andaki yani 250'yi isim olarak da bu arada 250 ya da bu böyle mihenk eventleri hep büyük yapma stratejileri var aslında. 200 mesela biliyorsun çok büyüktü.
Hı. Evet.
200-250 de öyle olacak gibi aslında düşünüyorduk ama olmadı. O
Pandemiye denk gelmesinden sebep
evet, o
yani
da
sebep.
var. O yüzden de ikinci bir title fight'ı bence koymadılar Apex'te de olacağı için. Ama
Evet.
tabii yine de şey şimdi
Fena
tekrar
değil ya bak
maçlar
okuyayım.
evet.
Bir kere Sean O'Malley dönüyor sonunda. Cezası bitti. USADA'dan aldı. Bitmişti zaten ama sakatlandı. Sakatlanmadı ya bir şey garip bir şey olmuştu da dövüşememiş miydi? Öyle bir şey
Yok
olmuştu.
yok en son zaten
Sakatlanmış mıydı?
ay kazandı ya en son zaten Sean O'Malley.
Hayır ya bir şey oldu dövüşemedi.
Dövüştü
Geri
yok
dönemedi.
dövüştü kazandı. Hatta çok yakın zamanda dövüştü ve çok
Ha
ilk
o
round'ı bitirdi.
pardon ondan önce
Evet evet.
dönüş tarihi ertelenmişti yani onu
Ha
diyorum.
evet.
Ondan
Evet.
sonra dövüştü.
Evet dövüştü.
Evet.
Onu izlemek her zaman büyük keyif evet.
Tabii.
Şu an olması.
Eddie Wineland de dövüşecek. Eddie Wineland de bir veteran. Eskiden biraz daha bir prospekti ama şimdi biraz daha gerileme döneminde diyelim. Ama yani şey bir rakip değil. Tune-up fight değil yani Sean O'Malley için. Onu söyleyebiliriz. Neil Magny, Anthony Rocco Martin var. Welterweight. Yani bu Neil Magny'nin dövüşü niyeyse karttaki en sıkıcı maç olmaya her zaman bire kafaya oynuyor gibi bir durum söz konusu. Ben de niyeyse öyle bir algı var. Ben de onu değiştiremedim.
Ya o algı doğru. İnsan bir de öyle düşününce de bir yandan da Neil Magny'ye üzülüyorsun yani. Niye böyle
Evet.
düşünüyorum acaba diye.
Evet. Ama oyunun hiçbir tarafında, yani her tarafında iyi. Yani çok iyi bir dövüşçü Neil Magny de belli bir seviyede yani hani böyle
Evet.
bir de welterweight'te zaten hani çok şey bir welt, kurtlar sofrası bir siklet.
Evet.
Alco var. Aljamain Sterling Corey Sandhagen'la karşılaşacak abi.
Bu
2-4.
maç
Bu bence gecenin maçı.
adayı evet. Maç adayı
Gecenin maçı
kesinlikle.
adayı. Çok iyi bir dövüş olacak bu.
Evet.
Yani Aljamain Sterling de biraz tökezlemişti. O Marlon Moraes'e yediği diz ve çok ağır bir yenilgiden sonra geldi. İyi galibiyetlerle. Corey Sandhagen de çok değişik bir adam.
Evet.
Çok tehlikeli bir adam. Ya bakalım, merakla bekliyorum bu dövüşü.
Bu maç evet kilit maçı olabilir
Öf,
yani.
Bayağı iyi. Aljo ikinci sırada, Corey de dördüncü sırada rankinglerde Bantamweight'te. Ve Bantamweight'in bir başka dövüşü artık şey mi, Redemption mı denir? Cody Garbrandt'in bakalım geri dönüşüne şahit olabilecek miyiz? Dokuzuncu sırada şu an rankinglerde ama çok sert bir rakibi var. Rafael Assunção.
Sağ ol.
Rafael Assunção. Yani ben zor diyorum, Rafael'i önde görüyorum falan diyeceğim ama Cody'nin başka şansı yok ve Cody'nin tavanı gördüğümüz tavanı da çok acayipti.
Evet.
Yani Dominik öyle bir performans yok. Yok yani. Oktagon'un içinde öyle bir performans daha bence görülmedi.
Görülmedi.
Yani inanılmaz bir şeydi o. Öyle bir şeyi yapacaksa zaten zaten yani hani diyecek bir şey yok ama kampını değiştirdi biliyorsun. Mark Henry'lere gitti. Aljo'yla beraberler yani. Aslında
Aa,
şöyle,
doğru.
Team Alpha Male'la da çalışıyorlar da bu üst üste yenilgilerden sonra bir değişiklik istediğini ve Mark Henry'yle de çalışıyor. Yani ortak çalışılıyor anladığım kadarıyla. Team Alpha Male de işin içinde ama bu New Jersey'deki Mark Henry'ler de işin içinde.
Yani
İşte...
Cody'nin şanssızlığı şey oldu bu arada. Biz biliyorsun ikimiz de TJ Dillashaw'cuyduk yani her zaman en sevdiğimiz 2-3 dövüşçüden bir tanesiydi. O maçlarda yenilmiş olması ona ve sonrasında zaten TJ Dillashaw'un bu doping skandalının patlamış olması onun şanssızlığı oldu. Yani Cody'nin geri dönüş maçı olabilir bu gerçekten o yüzden. O yüzden merak ediyorum çünkü dediğin gibi Cruz maçı gördüğümüz en büyük dominasyondu yani herhalde tarihteki.
Ve gecenin maçında Amanda Nunes şampiyon, kadınların GOAT'u, bence genel GOAT klasmanında da ismi bayağı tartışırız yani saatlerce. Felicia Spencer'la karşılaşacak. Valla Ariel Helwani çok heyecanlı, Kanadalı ya, Montreal based Felicia Spencer'da. Memleketlisi, bir sürpriz yapacağına inanıyor. Yani ne düşünüyorsun? Zor ya.
Ya zor ya evet.
Invicta'da face off'u falan yapmış bu Felicia dövüşürken ortada Sean Shelby gibi Amanda. Şampiyonken çağırmışlar da hani PR için. Felicia dövüşürken ortada hani o face off'un ortasında duran kişi Amanda Nunes falan. Yani biliyor. Tanıyor, biliyor rakibini. Bakalım yani ne olacak? Ben çok yani güçlü Felicia, Cyborg'a dayanmış bir dövüşçü bu arada.
Evet,
Felicia
evet.
Spencer.
O çok doğru bir not.
Yani ama Amanda ile Cyborg da bir değil ya.
Değil. Tek bir soru işareti olabilecek bence bu maçla ilgili. Ben yine Nunes'i çok ağır favori görüyorum da Amanda Nunes'i UFC kariyerinin başından beri en kötü gördüğümüz maç bir önceki maçıydı.
Evet.
Jermaine de Randamie maçında ya yani yine dominasyonla bu arada aldı maçı Unanimous'la. Bayağı domine etti ama çıtayı o kadar yukarı koydu ki o kötü gözüktü diyoruz yani.
Evet.
Ondan
Birine dokunduğu anda inmesini bekliyoruz çünkü.
Evet. Ondan dolayı Felicia Spencer'ın bir farkı yerde çok iyi olması. O anlamda da fark yaratabilir mi göreceğiz yani.
Bakalım. Ya bir şey diyemem. Yani Nunes'le karşılaştıramayız yerini. O yüzden Felicia Spencer yerde çok mu iyi yoksa o kadar kötü mü değil? Hani bilemeyiz. Çünkü o diğer rakipleriyle Amanda Nunes arasında o kadar seviye farkı var ki. Amanda
Evet.
Nunes'in jiu-jitsu'su Felicia Spencer'dan iyi de olabilir aslında. Bilemeyiz yani. Onu izleyince göreceğiz.
Yani Jermaine de Randamie için de bu arada o maçta da sürpriz yapacak, edecek gibi durumlar konuşuluyordu, ediyordu
Ben
ama
de dedim ama işte.
Yani aynen işte
Yok.
evet yani
Yani.
öyle
Yok abi olmuyor.
Yok yani.
O zaman kapatalım ya. Başka bir şey eklemek istemiyorsan. Cagebot'un.
Bence gayet güzel bir program oldu yine.
Bence de. Evet gayet güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Cagebot'un son bölümünde Ersoy Uçak'la MMA dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdik. Haftaya da UFC 250'nin hemen akabininde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Görüşmek üzere. Sağlıklı günler.